Tanrı sözünden esyanlaşmadan Habakuk'tan yaptığımız yorumu sürdürüyoruz. Bu programımızda Habakuk 2. bölüm 18-19. ayetten başlıyorum yoruma. Burada Tanrı peygamber aracılığıyla 5. kınamasını veriyor ve Tanrı'nın en nefret ettiği günahlardan birisine karşı yapılıyor bu 5. kınama. İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka diyor Habakuk 2. bölüm 18-19. ayetlerde. Putu yapan yaptığına güvenir ama yaptığı ne ki dilsiz puttan başka. Tahta puta canlan diyenin dilsiz taşa uyan diyenin vay başına. Put yol gösterebilir mi? Altınla gümüşle kaplanmış ama içinde yaşam soluğu yok. Tabii ki en büyük günah sarhoşluk değildir. En büyük günah gerçek Tanrı'yı bırakıp onun yerine sahte bir ilaha, sahte bir dine, puta yönelmek, ona tapınmaktır. Günahlar içerisinde en berbat olanı da budur. Eskiantlaşmanın Hakimler kitabında yönetimle ilgili büyük bir prensip yer alır. Bu aynı prensipten Yeşaya'nın kitabında da açıkça söz edilir. Arkadan gelen peygamberlerin hepsi burada belirtilen prensibi kendi ortamlarına uyarlayıp basitçe uygularlar. Bu prensip şudur. Bir ulusun çökmesinde 3 aşama vardır. Birincisi, dinden, inançtan sapıklığa düşmek. İkincisi, ahlaksal bozukluklar. Üçüncüsü de siyasi anarşidir. İnsanlık tarihinde kaybolmuş ulusların hepsinin başından bu 3 şey kesinlikle geçmiştir. Çünkü bu her keresinde bu şeyler yaşanmıştır. En temel sorun siyasi anarşi değildir. Yine en temel sorun ahlaksal bozukluklar olmamıştır. Her ne kadar bunlar kötü ve berbat şeyler olsalar da yine de en temel sorun dinde, inançta sapıklığa düşmek, gerçek Tanrı'dan uzaklaşıp sahte ilahların peşinden yürümek, onlara tapınmaktır. Kim ne derse desin, bugün dünya uluslarının içerisine düştüğü bataklıktır bu. Gelişmiş süper ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ya da 3. dünya ülkeleri hep bu sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bunlar bir yerde devletin sorunu değil ama bireylerin, daha doğrusu insanın kendi yüreğinin sorunudur. Biz kendi ülkemizden söz edecek olursak kişi başına düşen ulusal gelirde görülen adaletsizlikten sağlık sektörünün çökmüşlüğüne, devlet dairelerindeki rüşvetten siyasi partizanlığa kadar birçok pislikleri sayabiliriz. Bu doğrultuda başka birçok sorunlar da sizin aklınıza geliyor olabilir ama şu var, milliyetçilik ve dincilik gururundan bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak hiç ileriye gitmeyeceğiz. Şimdi yanlış anlamayın, milliyetçilik dediğimde vatanseverlikten, vatana bağlılıktan söz etmiyorum. Her bir birey vatansever, vatanına %100 bağlı olmalıdır. Kendimi, ırkımı diğer insanlardan üstün görmek, onları küçümsemek türünden bir milliyetçilikten söz ediyorum. Milliyetçiyim diyor ama devletin yasasına uymuyor, devletin malına, mülküne zarar veriyor, vergi kaçırıyor, devletin malı deniz, yemeyen keriz zihniyetiyle yaşıyor. Bu türden yaklaşımlar aslında vatan hainliğidir diyebilirim. Vatanın her bir taşını bile canımız gibi korumak gerekir. Gençlik yıllarımda Frankfurt kentinde bir kitap sergisine gidiyorduk. Park yaparken arabamız park taşına değdi ve arabanın arka farları kırıldı. Oradan ayrılıp başka bir yere park etmek istedik ama birden önümüze orta yaşlı bir bayan çıktı. "Hey, nereye gidiyorsunuz? Sizler bu park taşına zarar verdiniz. Polis gelmeli, arabanızın numarasını aldım, gidemezsiniz," dedi. Mecburen bekledik ve polis geldi. O taşın yeniden düzeltilmesi için gereken para cezasını bizden aldı. İşte değerli dostum, o zamanlarda gerçek milliyetçiliğin, vatana bağlılığın bu olduğunu düşündüm. Ve bu gerçektir. Böyle olmalı. Değerli dostum, sözde milliyetçilik ve dincilik gururundan ve günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe, toplum olarak hiçbir zaman ileriye gidemeyeceğiz. Ahlaksal bozukluk, siyasi çekişmeler ve anarşi ve putperestlik, sahte ilahlara tapıcılık, büyücülük, falcılık gibi Bunları yaşadığınız ülkede görüyor musunuz? Görüyorsanız toplum olarak sizi iyi şeyler beklemiyor demektir. Tarih sahnesinden silinen büyük ulusların tarihine baktığımız zaman onların bu sorunlar nedeniyle yok olup gittiklerini görüyoruz. Yüzyıllar önce Asur'un, Babil'in başına gelenler, daha sonra Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlı'nın başına gelenler yarın sizin başınıza da gelebilir. Habakuk peygamberin Tanrı sözüne geçirdiği bu büyük prensip Babil ulusunun yaşamında gerçekleşmiştir. Bir ulusun çöküşü gerçek ve yaşayan Tanrı'dan ayrılıp putperestliğe dönmekle başlar. Buna karşılık olarak bazıları, ülkemizde hiç kimse bir putun önüne geçip de ona tapınmıyor. Gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Modası geçmiş bu inanç sisteminin var olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz diye sorabilir. Hayır, bu inanç maalesef var. Niye birçokları o yüce Amerikan doların, euronun önüne geçip tapınıyor? Niye bazıları sekse tapınıyor? Bazıları zevk alemlerine, içkiye tapınıyor. Yine birçok genç kız ünlü olabilmek için ellerindeki en büyük değeri namuslarını ayaklar altına dökmekte tereddüt göstermemektedirler. Niçin insanlar bir puttan, bir türbeden, nazar boncuğundan, ondan bundan bir medet umuyor, onlara bağlanıyor? Sevgili dostum, ister kabul et, ister etme. Düşünceni sürekli meşgul eden, zamanını, gücünü ve paranı uğruna feda edecek kadar sevdiğin herhangi bir şey veya kimse senin putundur ve sen ona tapmaktasın. Yaşayan ve gerçek Tanrı bu tür bir inancı lanetlemekte ve bunun çok büyük bir günah olduğunu söylemektedir. Tanrı kutsal kitapta kendisinin kıskanç bir Tanrı olduğunu söyler. Tanrı bugün bize, ben seni yarattım, seni sevdim, seni kurtardım ve seni istiyorum demektedir. Eğer bir insan Tanrı'ya sırtını dönüyorsa, insanın yeryüzünde yapabileceği en büyük hatayı yapmaktadır. Habakuk 2 ayet 20, oysa Rab kutsal tapınağındadır diyor. Sussun bütün dünya onun önünde. Ben şahsen bu gelişmenin Rab İsa'nın yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşeceğini düşünüyorum. O buraya, tapınağına geldiği zaman tüm yeryüzü onun önünde sesini kesecek, susacaktır. O zaman geldiğinde her türlü gürültü, şamata, bağırış, kavga, çekişme, haksızlık, her türlü gösteri, protesto ve her türlü karışıklık ortadan kalkacaktır. Öte yandan bu sözlerin bugün için geçerli olabileceği de doğrudur. Bugün dünyada bu denli çok sorunla karşı karşıya olmamızın nedeni, her ne kadar Rab gökteyse de, kendi tapınağındaysa da, İnsanın Rabbin önünde boyun eğmeye ve ona tapınmaya istekli olmayışıdır. Çenemizi kapayıp sadece bir hafta sessiz kalabilseydik ne güzel bir şey olacaktı. Keşke herkes bir hafta süreyle ağzını kapayıp hiç sesini çıkarmadan Rabbin önünde bekleyebilseydi. Evet, Rab kutsal tapınağındadır. Onun önünde bütün dünya sussun. İkinci mezmur, bir soru işaretiyle niçin sorusuyla başlar. Niçin uluslar kaynaşıyor? Uluslar arasındaki bu kargaşa nedir? Neden boş düzenler kurar bu halklar? Bunca kargaşa niye? Bunca protesto niçin? Çünkü insanlar Tanrı'dan uzaktırlar, onun için. Uluslar bugün Tanrı'nın gökyüzünde olduğunu unutmuşlardır. Tanrı şimdi kendi cennetindedir. Dünyada ise her şey yolundadır diyen kişi çok yanılıyordu. Evet, Tanrı kendi cennetindedir. Bu doğrudur ama dünyada her şey yolunda değildir. Dünyamıza, çevremize şöyle bir bakın. Her şey ters gitmektedir. Çünkü insan Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde değildir. Bugün bizim sorunumuz, insanın Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde olmayışıdır. Sevgili dostum, sadece tek bir alternatif, tek bir çıkış yolu vardır. Söyleyeyim, doğru kişi imanla yaşayacaktır diyor Habakuk peygamber. Şimdi üçüncü bölüme geldik. Habakuk peygamberin mutluluğu diyeceğiz bu üçüncü bölümün başına. Üçüncü bölüme geldiğimizde Habakuk denen bu adamın yaşamında çok büyük değişikliklerin yer aldığını görüyoruz. Bu bölümün sonuna geldiğimizde ise Habakuk'un sevinçten coştuğunu göreceğiz. Anımsarsanız Habakuk kitabı büyük bir karamsarlıkla, Habakkuk'un Tanrı'ya yönelttiği soruyla başlamıştı. Şimdi ise büyük bir sevinç ve yücelik duygusuyla dopdolu olarak son bulacak. Evet, Habakkuk kitabının bu son bölümünde Tanrı'ya yükseltilen övgüleri ve burada açıklanan imandan daha büyük bir imanı başka bir yerde bulamayacaksınız. Bu üçüncü bölümü yine üç önemli kesime ayırabiliriz. İlk iki ayette peygamberin duasını görüyoruz. Üçüncü ayetten 17. ayete kadar olan kesimde Tanrı'nın tasarısını görmekteyiz. 18 ve 19. ayetlerde ise peygamberin durumunu görmekteyiz. Peygamber Habakkuk'un duası Şigyonat makamında diyor Habakkuk 3. bölüm 1. ayet. Şigyonat sözcüğü müzikle ilişkili bir sözcüktür. Bazıları bunun parçanın çalınmasında müzisyene yardımcı olan bir tür müzik notası olduğunu düşünürler. Bazıları da bunun bir tür müzik aleti olabileceğini söylerler. Bu aynı sözcüğü kutsal kitapta mezmurlarda ama bu kez tekil halde şigayon olarak görürüz. Her iki durumda da bunun müzikle ilişkili olduğunu biliyoruz. Habakkuk peygamberin duası şiirsel bir dua, bir tür tapınma ilahisidir. Habakkuk'un yaşamında ne büyük bir değişiklik oldu değil mi? Nöbet yerinde yaşadığı o büyük tecrübe ve Tanrı'dan alacağı yanıt için onun önünde yani Tanrı'nın önünde sabırla beklemesi sonucunda gerçek imanı keşfetti ve gözleri daha önce farkında olmadığı şeyleri görmeye başladı. Bu nedenle bu son bölüme Habakkuk'un ilahisi diyebiliriz. Bunu bir tür halk türküsü, sevinçli bir şarkı olarak değerlendirmek de mümkündür. Dikkat edilirse bu bölümün son ayetindeki dipnot olan müzikçi başı için saz aletlerim üzere sözünden bunun telli bir müzik aleti eşliğinde söylenmesi gerektiğini anlıyoruz. Habakkuk peygamberin buraya düştüğü bu küçük dipnot sanımca bu ezginin, bu şarkının nasıl söylenmesi veya çalındığında telli sazlar eşliğinde çalınması gerektiğini belirten bir söz olarak yazılmış olmalı. Bugün de halk türkülerinin çoğu ve sanat müziğinin çoğu telli bir sazla söylenmiyor mu? Telli sazların sesini beğenmiyor olabiliriz ama yine de halk müziğinde, sanat müziğinde telli sazlar çalınan enstrümanlar içerisinde her zaman ön sırada gelirler. Herhalde burada bu bölümde bize söylenmek istenen bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bir de bu müziğin bugün duyduğumuz müziklere benzemediğini düşünüyorum. Ben çağdaş müziğin dinleyicisi değilim. Ama bazen mecburen dinlemek zorunda kalıyorum. Sık sık konuşma özgürlüğünden söz ediyor, bu alanda mücadele veriyoruz. Peki ya dinleme özgürlüğüne ne diyelim? Mecbur muyuz birçok şeyleri dinlemeye? Ben duyduğum bazı şeyler karşısında kulaklarımı tıkamak gereğini duyuyorum. Birileri konuşma özgürlüğü adına bağıra bağıra şarkı söyleyecek, ben de öte yandan dinlemesini sevmediğim bir müziği dinlemek zorunda bırakılacağım. Bazen şarkı sözlerinde o kadar pis anlamlı sözcükler kullanılıyor ki, dinlerken insan yanındakinden utanıyor. Tabii şarkıyı söyleyen kimsenin bu özgürlüğünü kullanmasından yanayız ama aynı ölçüde bizim dinlememe özgürlüğümüzün de var olduğunu unutmayalım. Özellikle de her alanda olduğu gibi müzikte de taklitçilikten uzak durmak gerekir. Evet değerli dostum, bunun altını çizeyim. Her alanda olduğu gibi müzikte de taklitçilikten, kopyacılıktan uzak durmamız gerekir. Her ülke, her kültür kendine özgü, kendine has müziklere ağırlık vermelidir. Bu ezgiler ve ilahiler için de geçerlidir. Habakkuk 3 ayet 2'de şöyle diyor. Ya Rab, senin haberini işittim ve korktum. Ya Rab, yılların ortasında onu bildir. Öfke içindeyken merhameti hatırla. Habakkuk'un şarkısı çok güzel bir şarkıdır. Bu şarkının ya da bu ezginin, bu ilahinin herhangi bir kimsenin kulağını tırmalayacağını zannetmiyorum. Bu güzel bir duadır, güzel bir ilahidir. Habakkuk burada Ya Rab, senin haberini işittim diyor. Diğer bir deyişle Tanrı Habakkuk'a cevap vermişti. Nitekim o Habakkuk'a şöyle demişti. Dinle bak Habakkuk, ben senin bekleme kulesinde kalıp gözetlemeye devam etmeni ve imanla yürümeni istiyorum. Bana güvenmeni istiyorum. Sen İsrail halkının günahlarına karşı benim hiçbir şey yapmadığımı sanıyorsun ama yanılıyorsun. Ben bir şeyler yapıyorum. Bu doğrultuda kuzeydeki İsrail krallığına Asurluları gönderdiğim gibi şimdi de Kildanileri ve Babillileri onların üzerine göndermeye hazırlıyorum. Tanrı Asurlular için öfkemin değneği demişti. Ama Tanrı İsrail'in terbiyesi için Babillileri kullanacak ve bu tamamlandıktan sonra ise kötülükleri ve günahları nedeniyle Babillileri adaletle yargılayacaktı. Tanrı'nın Babil'i yargılayacağı 2. bölümdeki 5 kınamayla dile getirilmiştir. Tanrı yavaş yavaş hareket edecek ve Babil'i kötülüklerinden dolayı yargılayacaktı. Burada en önemli şey Habakuk'un tutumunda 180 derece dönüş yapmış olmasıdır. Şöyle diyor, senin haberini işittim ya Rab. Senin konuşmanı işittim ve korktum. Acaba neydi bu peygamberi korkutan? Biliyorsunuz, önceleri Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünüyordu peygamber. Ama şimdi Rab çok şeyler yaptığı için korkuyordu. Habakuk peygamberin söylediklerine dikkat edin. Ya Rab diyor, yılların ortasında kendi işini canlandır. Yılların ortasında onu bildir. Öfke içerisindeyken merhametini hatırla. Peygamber şöyle diyordu. Ya Rab, ben senin çalışmakta olduğunu bilmiyordum. Senin hiçbir şey yapmadığını sanıyordum ve böyle düşünüyordum. Ama şimdi yargı için bir şeyler yaptığını görüyorum. Yargı ve ceza için hareket ederken Kildanilere bile merhametli olmayı hatırla ve kendi halkına merhametli ol ya Rab. Hatırlayacağınız gibi Habakuk peygamber daha önce sadece Tanrı'dan uzaklaşmış olan kendi halkı üzerine değil, Kildanilerin üzerine de gökten ateş yağmasını istemişti. Şimdi ise, ya Rab, sakın merhametini, kayranı unutma diyordu. Elbette Tanrımız kayra dolu, merhametli bir Tanrı'dır. Tanrı merhametli ve lütuf doludur. O hiç kimsenin yok olup gitmesini istemez. Çevremizde bu kadar savaşlar, adaletsizlikler, haksızlıklar oluyor. Tanrı neden yargılamıyor? İşte bir nedeni budur değerli dostum. Tanrı sabırla bekliyor ve her insanın kurtulup sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Tanrı hiçbir kimsenin yok olmasını, cehenneme gitmesini istemiyor. Tanrı sabırla bekliyor. Tanrımız merhametlidir. Tanrımız kayra doludur. Bugün de Tanrı hiçbir şey yapmıyormuş gibi geliyor insana değil mi? Ama sizler ve ben Habakuk peygamberin çıktığı nöbet yerine çıkacak olsaydık ve doğru kişinin imanla yaşayacağını öğrenseydik ve Tanrı ile canlı bir ilişki içerisine girip sahnenin gerisinde neler olduğunu ve tekerleklerin hareket ettiğini görecek olsaydık eminim bizler de Habakuk peygamber kadar çok şaşırır ve korkardık. Emin değilim ama bizler de Tanrı'dan merhamet dileyecektik. Bugün Batı dünyasındaki Mesih inanlılarının çoğu toplum içerisindeki olumsuzluklar karşısında çoktan pes etmiş durumdadırlar. Bizler de çoğu zaman aynı yenilgiyi hissediyoruz, öyle değil mi? Ama ben size şunu söyleyeyim. Tanrı bugün yargı amacıyla hareket etmektedir. Ve değerli dostum birilerinin çıkıp ya Rab yargılamak için öfken içerisinde hareket ederken merhametini de hatırla. Bizi inayetinden, kayrandan yoksun bırakma diyerek Tanrı'ya haykırması gerekmektedir. Aslında Tanrı halen merhametini, kayrasını uzatmaktadır. Tanrı'nın kayrası, merhameti hepimize yeter. Yeter ki biz ona gelelim ve ona sarılalım. Ulusumuzun bugün Tanrı'nın merhametine ihtiyacı vardır. Sadece bizim ulus değil, bizim insanlarımızın değil, her ulusun, her insanın Tanrı'nın merhametine, kayrasına ihtiyacı vardır. Günümüzde herkes ama herkes bencil ve gururlu olup çıkmış. Uluslar kendileriyle ve uluslarıyla o kadar çok övünüyorlar ki kendilerini, hele gelişmişlerse, diğer bütün ulusların üstünde görüyorlar. Bunu biz de yapabiliriz ya da yapıyoruz ve farkında değiliz. Uluslar milliyetçiliklerine toz kondurtmazlar. Dünya ulusları birbirlerine güvenmiyorlar. Komşu olan ülkeler bile birbirleriyle doğru dürüst dostane içerisinde değiller ve dostane içerisinde yaşamıyorlar. Bu kadar terör olayları oluyor. Bu kadar terör olaylarına silahları, bombaları sağlayanlar kimlerdir? Şimdi herkes teröre lanet okumuyor mu? Herkes savaşa lanet okumuyor mu? Öyleyse onlara bu silahları verenler kim? Çevremizde bir savaş oluyor. Birdenbire petrol fiyatları fırlıyor. Dünya ülkelerinin bile ekonomileri sarsılmaya başlıyor. Hemen fark ediliyor ki petrol ihtiyaçları için gelişmiş ülkeler bile hep dışarıya bağımlı. Bu kez ne oluyor? Senaryolar üretiliyor. Kim kimden, hangi ülke hangi ülkeden ne kadar kazanç sağlayacak, çıkar sağlayacak diye girişimler, hatta tehditler, iç işlerine karışmalar ve savaşlar bile oluyor. Bunu bugün dünyamızda, hatta komşu ülkemizde olanlardan da görüyoruz. Dünyadaki stoklar hızlı bir şekilde tükeniyor ve biriken stoklar ne kadar dayanır? Bence Tanrı yargılamak ve cezalandırmak için hareket etmekte, bir şeyler yapmaktadır. Bunun karşısında bizler de ondan bize merhametli olmasını dilemeliyiz, istemeliyiz. Evet, hepimizin değerli dostum, Tanrı'nın merhametine ihtiyacımız vardır. Bizler imanlılar olarak, Mesih imanlıları olarak sık sık bereket yağmurlarından söz ediyoruz. Oysa Yüce Tanrı'nın merhamet yağmurundan da söz ediyor olmamız gerekir. Habakuk peygamberin düşüncelerinde çok köklü değişiklikler oldu değil mi? En başta "Ya Rab, sen hiçbir şey yapmıyorsun" diye şikayette bulunuyordu, Tanrı'ya sesleniyordu. Niye bir şeyler yapmıyorsun? Niçin onların yaptıklarını yanına bırakıyorsun? İşledikleri günahları niye göz ardı ediyorsun ve bu günahlara göz yumuyorsun? Şimdi ise Tanrı Habakuk peygambere kendisinin yapmakta olduğu şeyleri görmesine izin vermişti. Bunu gören Habakuk peygamber merhamet, merhamet ya Rab diye yalvarmaya başlamıştı Tanrı'ya. Eğer bizler Tanrı'nın yargılamak amacıyla ne kadar hızlı hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim ki bizler de Yüce Tanrı'nın önünde secde kılar, ondan merhamet dilerdik. Şimdi ayet ayet yaptığımız incelememize devam edelim ve bu güzel duayı, Habakuk peygamberin duasını ele alalım. Habakuk'un bu duası gerçekten de Tanrı'nın İsrail'in eski tarihinde yaptıklarının küçük bir özetidir. Burada verilmek istenen mesaj, Tanrı'nın bunu geçmişte yapmış olması nedeniyle aynı şeyi gelecekte de tekrar yapmaya istekli olduğudur. Tanrı'nın geçmişte yaptığı şeyleri bugün de yapmaya devam ettiğine güvenebiliriz. Elçi Pavlos bu konuda biz imanlılara, Mesih'e iman edenlere yazarak benim de çok sevdiğim şu sözleri söylemektedir. Sizde yararlı bir iş, sizde iyi bir iş başlatmış olan Tanrı bunu Mesih İsa'nın gününe kadar bitireceğine güvenim vardır. Filipililer 1:6. Değerli kardeşim, Tanrı senin hayatında da iyi bir işe başlamış mıdır? Sizi şimdi bu sözleri duyduğunuz şu dakikaya getiren kendisidir değil mi? Bu sözleri duyurmakla Tanrı sizde iyi bir iş başlamıştır. Ve o bu işini Mesih İsa'nın gününe kadar, sizi bu dünyadan alıp kendi oğlunun benzerliğine dönüştürünceye kadar tamamlayacak, bütünleyecektir. Eğer Tanrı'nın bu çağrısına evet derseniz. Yani Tanrı kurtuluşu, inayeti sunmuştur. Buna iman ettiğinizde Tanrı sizi evet bir gün kendi oğlunun benzerliğine dönüştürecektir. Bizim güvenimiz budur. Habakuk'un bu sözleri de bu güveni çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır ve dile getirmektedir.